Ayrım 14.
Bu ağacın altında durur, kendi sürgününün hüznüyle, onun ölümden sonra bile süren sürgününü düşünür, kederlenirdi. Anadolu yollarının gece otobüslerinde, başım omuz çukuruna yaslanmış, okuduğun şiirleri ninni gibi dinlerdim. Sigara, kanyak, karanfil de leblebi kokulu nefesin yüzümü okşardı. Doğuya bir umut gibi uzanan yollarda, onun hasret şiirlerini okurdun. En çok da saman sarısını. Vakit hızla ilerliyordu. Yaklaşıyorduk gece yarılarına. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığımız yoktu. Aynaların içinde iniyorum merdivenleri. Belki 20 yaşındayım, belki 100 yaşındayım. Yıllarca Avrupa ve Asya otellerinin hollerinde oturup içtikti yudum yudum şehirlerimizin hasretini. İki şey var ancak ölümle unutulur. Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü. Vakit hızla ilerliyordu. Yaklaşıyordum gece yarılarına. Ya da her defasında içime işleyen, gözlerime yaşlar biriktiren o dizeler. 100 yıl oldu yüzünü görmeyeli, belini sarmayalı, gözünün içinde durmayalı, aklının aydınlığına sorular sormayalı, dokunmayalı sıcaklığına karnının. 100 yıldır bekler beni bir şehirde bir kadın. Sonra o feryat. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını, ben hasretlerin. O zamanlar hasret şiirdi, mısraydı. Şimdi ben de ayrılıkların, hasretlerin adını ezbere sayabiliyorum. Pencereye bakıyor. Yalnızca ağır kadife bir perde var. Kara gözlü Hacivat sahneyi çoktan terk etmiş. Kapıya asılı pirinç levha hala yerinde ama üzerindeki yazılar toza, ise yıllara yenilmiş. Ilık Haziran karları yok. Zaten aylardan Ağustos. Dün Moskova'da başarısız bir darbe girişimi oldu. Sarhoş palyaçolar, tankların, heykellerin, anıtların ve omuzların üzerine çıkıp özgürlük kahramanı taklaları attılar. Kremlin'de yaşlı, şaşkın ve hüzünlü bakışlı komünistler tartaklandı ve kapıda bekleyen halkın tüklük yağmuru altında dışarı çıkarılıp bilinmeyen bir yere götürüldü. Dün Moskova bir kere daha düştü. Bu şehre bir daha dönmemeliydi. Otellerde, kahvelerde, diskolarda, sokaklarda müşteri bekleyen kızları, görgüsüz altın künyelerini, şövalye yüzüklerini, kürk paltolarını, kapılarını üniformalı şoförlerin açtığı son model otomobillerde sergileyen mafya babalarını, inançlar bir kez yıkılıp da yapı çökünce her şeyin nasıl satılığa çıktığını, yıllar önce şehrin görünen çehresi altında saklandığını sezdiği gizin, bu patlamaya hazır çöp dağı ve pislik, bu çürümüş insan yığını olduğunu görmemeliydi. İnsanı değiştirmeye 70 yıl, 100 yıl yetmiyor. Binlerce yılın tortuları, içgüdüleri birkaç yüzyılda değişmiyor. Yeni insanın yaratıldığını, yeni dünyanın filizlendiğini sanmıştık. Belki de asıl yanlışımız bu kadar aceleci olmaktı. Erişilmez olanın adı da ütopyaya birkaç on yılda yaklaşabileceğimizi sanmaktı. Belki yanlışımız daha derindeydi. İlerlemeyi insanlığın mutlak kaderi saymaktaydı. İnsanı ve dünyayı değiştirmek için verilen iktidar savaşındaydı. İktidar olgusunu mutlaklaştırmaktaydı. Bütün bunları yeterli güçte sorgulayamamakta, ilkel din duygusunu aşamamaktaydı yanlışımız. Ne iyi, Nazım Moskova'nın düşüşünü, çöküşü, bu dağılmış ülkeyi, bu vahşi ve seçeneksiz dünyayı görmeden öldü. Ani bir kararla karşıdaki kapıdan içeri avluya giriyor. Belki avluda diz boyu güneş ve güvercinler olacak. Belki kar yağacak çocuk çığlıklarıyla dolu. Belki ıslak asfaltıyla yağmur. Ve avluda çöp bidonları duracak her zamanki gibi. Avlu tıpkı şairin anlattığı gibi diz boyu güneş ve güvercin. Çöp bidonları da her zamanki yerinde. Sarı kafalı küçük biri olan çocuğu eski bir bisiklete binmeye çalışıyor. Dün Moskova bir kere daha düştü, teslim oldu. Sarı kafalı küçük oğlan bunları hiç bilmeyecek. Tarih kitapları değiştirildi, daha da değiştirilecek. Eskiden de değiştirilmişti zaten. Tarih bir yalandan ibaret. Tarih egemenlerin süslü tören elbiseleri, zırhları, yalnızca bugüne değil geleceğe de hükmedebilmelerini sağlayan silahları. Bizim tarihimiz de kocaman bir yalandı, efsaneydi. O tarihi araştırmak için ne kadar çok uğraşmıştım ben. Doğru nerede, doğru var mı? Düşmüş Moskova'nın ortasında, güneşin altında bile kasvetli, rutubetli bir avluda artık bu soruların cevabını bilmiyor. Şehir, Hançerini Nazım'ın avlusunda saplıyor yüreğini. Göğsü acıyor. Sarı kafalı küçük oğlan yanına gelip saati soruyor. Kusursuz bir Rus aksanıyla, Rusça bilmiyorum diyor. Moskova düşmana teslim olmuş bir kaleydi. Belki de hiç bizim olmamış, hiç teslim alınamamış, fethedilememişti. Başka şehirler, başka surlar, başka kaleler hatırlıyor. Avrupa'yı bir baştan bir başa kat eden nehirler boyunca akan trenlerden seyrettiği ortaçağ kaleleri, mandalina bahçeleri ve zeytinliklerin ardından masmavi denizlere açılan Akdeniz kaleleri, doğunun unutulmuş bir görkemi anımsadan yıkık hisarları, yüreğinin ve avuçlarının ateşini serin mermerlerinde söndürdüğü Akropol, bitmiş bir aşkın kederiyle yokuşları ağır ağır tırmanıp gece kondularında işçi kadınlarla buluştuğu Ankara Kalesi. Üst ranzaya çıkıp demir parmaklıklı pencereden dışarı bakınca kale görünürdü. Ay tam kalenin arkasından doğar, akşamla birlikte gece konduların ışıkları yüzlerce, binlerce ateş böceği gibi yanardı. Gün batımında güneşin pencerelere yansıyan son ışıklarının yaktığı camlar bir kızıl yangın gibi tutuşur, demir parmaklıkları eritir, kadınlar koğuşundan içeri dalar, o zaman mahpusluk gününün en güzel saatleri başlardı. Gece yollarında başlayıp, o yollarda tükenmiş bir aşkın aktarma istasyonu, kavşak noktası olan bu şehri sevmeye, orada, o askeri kışladan bozma koğuşta başlamanın tuhaf hüznü kaplardı içini. Gencecik tutuklu kızlar, dokunaklı, ince, titrek sesleriyle türkü okurlardı. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim, soyunda gir koynuma, tenim ilaçtır benim. Urfa Mardin'e bakar. Çökertmeden çıktık da yola. Evlerinin önü Mersin, al hançeri kadınım, vur ben öleyim. Ve de mutlaka eşkıya dünyaya hükümran olmaz ile Ege denizinde sular kararınca. Türküler Anadolu'yu ve dünyayı bir baştan bir başa dolaşırdı. Ağır tahta kapının demir kilitlerinin gürültüyle açılıp koğuşun girişine ekmek ve ne olduğu belirsiz yağlı bir çorba bırakıldığı şafak vakitlerinde tanyeri yine kalenin ardından ağrırdı. Uyanıp pencere demirlerine tutunur dışarı bakardı. Çevrede seyrek ağaçlı sebze ve çiçek bahçeleri, çivit boyalı yoksul bahçe evleri vardı. Ağaçların üst dallarını, gökyüzünü, uzaklarda seçilen şehri aydınlıkta bırakan, toprağa inmiş süt mavisi bir sis olur, evler, sokak köpekleri, dikenli teller, ağaçlar, uzaklardaki tepeler ve kale, bu sisin arkasından belli belirsiz seçilirdi. Aynı sisin, aynı yumuşacık hüzünle, Ren Nehri'nin üzerine de çöktüğünü henüz görmemiş, Orta Avrupa ırmaklarının sisli, gri kederini henüz yaşamamıştı. İki yanı bağ kütükleriyle kaplı vadinin ortasından akan Ren Nehri boyunca, uzun karanlık tünellere gire çıka yol alan bu tren de gidiyor. Dalları sulara değen salkım söğütler, sert, geniş kıvrımlar çizen nehir, suyun üstünde hızla yol alan gemiler, tankerler, sonbaharın kızıl sarı renklerini taşıyan bağlar, sivri kiremit damlı evleri, kilise kuleleri, çiçekli, yeşil, bakımlı rıhtımlarıyla Ren bölgesinin şarap köyleri, hepsi süt mavisi bir sisin arasından titrek ve belirsiz biçimler olarak seçiliyor. Sonbahar sisi derin vadiye çökmüş. Dik yamaçların tepelerindeki şatolar, kaleler, ortaçağ duvarları, kayalıklar ve sonbahar ormanları sise meydan okuyor. Ağrıyan başını trenin penceresine dayamış, uzun tren yolculuğunun yorgunluğu ve mahmurluğuyla ranzanın üstüne tırmanıp demir parmaklıklara tutunarak seyrettiği sisli şehri, buğulu bahçeleri düşünüyor. Tutukluydum, işkenceden çıkmıştım. Koğuştan her an alıp yeniden işkenceye götürebilirlerdi. 20x5 bir koğuşu 60 kadın paylaşıyorduk. İçleri saman, kıtık, bazen de çakıllı kum dolu yataklarda koyun koyuna yatıldığı günler olurdu. Yollarda büyütüp yollarda tükettiğim bir aşkın acısı daha küllenmemişti. Onu ele vermemek için katlandığım bütün işkencelere, bütün aşağılamalara rağmen, istemeden, bilmeden benim verdiğim bir adreste tutuklandığını öğrenmiştim. Yaşam kötü bir melodramda olabileceği kadar güç ve acıklıydı. Yine de sabahın erken saatlerinde ya da akşam sayımlardan sonra ranzanın üstüne çıkıp burnumu demir parmaklıklı cama dayadığımda kendimi mutlu hissederdim. Sabah sisleri, bahçeleri mavi beyaz bir duman gibi yumuşacık sardığı zaman ya da gün batımının son ışıklarının gece konduların pencerelerinde yaktığı ateşler sönüp de Ay kalenin ardından yükselmeye başlayınca içimde büyük bir ferahlık ve aydınlık, bir umut olurdu. Anahtar sözcük belki de buydu. Umut. Tren sisli Ren boylarında hızla ilerliyor. İsviçre Alplerinden doğup üç ülke aşarak Kuzey Denizi'ne kavuşan Ulu Irmağı seyrediyor. Kızılırmak, Yeşilırmak, Fırat, Dicle, Zap boylarını. Bu ırmağı tanıdığım kadar tanımıyorum. İçi pişmanlığa benzer bir duyguyla burkuluyor. Bizim nehirlerimizin köprülerinden, köylerinden de geçmiştim. Ama o zamanlar nehirler, şehirler, hatta belki insanlar bile umurumda değildi. Canlılar, nesneler ve yerler bir büyük amaca kurban edilmişti. Kurtarıcılar ordusunun bir neferiydim ve her şey ancak kurtuluştan sonra bir anlam kazanacaktı. Ancak kurtuluştan sonra onları görmeye, sevmeye, yaşamaya hakkım olacaktı. Nehrin bu kesiminde, vadinin iki yanında yükselen dik yamaçların tepelerindeki şatoların, kalelerin adını, ırmağın çevresine sıralanmış zengin, görkemli, özenli şehirlerin caddelerini, sokaklarını, müzelerini, çarşılarını, kiliselerini, katedrallerini, gettolarını, Türk mahallelerini biliyor, tanıyor. Yerleri, binaları, nesneleri gerçekten görmeyi, küçük bir meydanın, bir kapı tokmağının, bir duvarın, bir ağacın, daracık bir ara sokağın, bir suyun, bir kubbenin, bir park köşesinin, bir heykelin güzelliğini fark edip sevmeyi buralarda öğrendiğini düşünüp kederleniyor. Ranzanın üstüne tırmanıp demir parmaklıklı pencereden dışarısını, kaleyi, sisler altındaki bahçeleri, ağaçları, olağanüstü gün batımı renklerini ve kalenin ardından doğan ayı seyrederdim. Hepsinin güzelliği yüreğime işlerdi. Ama nesnelerin tekil güzelliğini yaşamayı henüz öğrenmemiştim. Her şey, hepsi bir bütünün parçasıydı. Ranzaya tırmanıp da demir parmaklıklar arasından gördüğüm biçimler, renkler, nesneler, kendileri için değil, o tutukluluk durumu için anlamlıydı. Uzun bir yolun bir noktasında oynadığımız oyunun dekorlarıydı. İçinde ırmağa basmış sisin büsbütün yoğunlaştırdığı bir keder, oyuna yeniden başlamak, kendi yollarını, kendi şehirlerini, ırmaklarını yeniden görme isteği. Kaleye tırmanan yokuşu ağır ağır çıkıp evlerin beyaz, sarı, mavi badanalı duvarlarına, sur taşlarına, mermerlere dokunabilme isteği. Yürüyerek hangi yoldan çıkılırdı kaleye? Şimdi taksiler, dolmuşlar, çeşitli araçlar var. Yerli dokuma ve oymalı sandıkların satıldığı, her türlü ıvır zıvırın kaldırımlara yayıldığı yokuş hangisiydi? Küçücük bir mescitle bir çeşmenin yanı başında iki katlı sarı badanalı bir ev vardı. Sabah şafakla birlikte çalardım kapıyı. Kapının üstündeki sarı pirinçten el şeklindeki tokmağı, iki uzun, bir kısa, iki uzun. Hafifçe 5 kere vururdum. Bu evde buluşurduk. Burnumda karanfil, leblebi, sigara, kanyak karışımı, o baş döndürücü koku. Seni böyle sıfırlayarak unutmamalıydım. Buraya gelmek için ölümünü beklememeliydim. Sarı badanalı evi, sarı badanalı evlerde kazanlar kaynar. Sarı badanalı evlerde günah işlenir her gece dizelerini, ellerinin kendine güvensiz okşayışlarını, aşktan, kavgadan, inançtan sinsi kaçışlarını, bileğinden dirseğine jiletle çizilmiş kollarını ve asıl bütün bunlara rağmen ve belki de bütün bunlar için seni bir zamanlar nasıl ölesiye sevdiğimi unutmamalıydım. Düzensiz, karma karışık, zengin ve zevksiz dükkanlar, çarşılar, işhanları, ve her an yerin altından fışkırıyormuşçasına çoğalan insanlar arasında dolaşırken kayboluyor. Saman pazarından yokuşu tırmanan bütün sokaklar kaleye çıkmaz mıydı? Görünüşünden eski olduğunu düşündüğü bir tuhafiyeciye giriyor. Buralarda yokuşun başında küçük bir mescit, bir de çeşme vardı. Bir ev arıyorum da, orta yaştaki dükkancı başını kasadan kaldırmadan soruyor. Posta adresi var mı? Hayır, adresi bilmiyorum ama evi görsem hemen tanırım. Adam biraz düşünüp dükkanın kapısına çıkıyor. Şurada eski bir mescit vardır. Bir bakın bakalım. Büyük el kol işaretleriyle yolu tarif ediyor. Eğri büğrü, renksiz, özelliksiz bir yokuşu nefes nefese tırmanmaya çalışırken, yıllar öncesinin mekanlarına, insanlarına, duygularına dönme tutkusuna lanet okuyor. Bir çeşit kendi kendini acıtma isteği olmalı. Ya da daha kötüsü, dönülmeye değer ne kalmışsa sonuna kadar tüketme çabası. Çevrenin taşı, betonu, çirkin kargaşası ile tam bir çelişki yaratan asmalı çardak olmasa mescidi fark etmeyecek. Binalar ve mallar arasında sıkışıp kalmış. Çeşmede kurumuş olmalı. Belki o zaman da susuzdu, tam hatırlamıyor. Sarı badanalı ev yerinde yok, şaşırmıyor. Sarı badanalı evi bulmaya değil, yitirmeye geldiğini, kavuşmanın değil yokluğun peşinden koştuğunu anlıyor. Sarı badanalı evin önünden geçen yol kaleye kadar çıkardı. Yokuşu ağır ağır tırmanıyor, kaleye varmadan ana tanrıça heykellerinin, Hitit kabartmalarının, Asur, Firik, Urartu figürlerinin bulunduğu yerde bir an duruyor. İçeri girmeli mi? Yıllar önce seni kaybettiğimi anladığımda da ayaklarım beni buraya sürüklemişti. İnsanlara dayanamıyordum. Taşların binlerce yıllık sessizliği, serinliği, insanın şekillendirdiği maddenin direnciydi beni çeken. İçeri girsem, taşları, kabartmaları, mermerleri, heykelleri, yıllar önce nasıl bıraktıysam öyle, aynı donuk sessizlik, aynı zamansızlık içinde bulacağımı biliyorum. Kale aynı kale. İç kalenin burcunda bayrak dalgalanıyor. Demir parmaklıklı pencereden bakıldığında dolunay bayrağın tam arkasından yükselirdi. Eğer o pencereden bakan olursa yine öyledir. Rem boylarındaki kalelerin burçlarında da çeşit çeşit bayraklar olurdu. Ulusal bayrak değil, kalelerin kendi bayrakları, şövalye armaları, ortaçağ simgeleri. Ne çok kale, burç, şato, bayrak gördüm. Sonunda hepsi birbirinin aynı. Ankara Kalesi de kalelerden biri. Hiçbir özelliği yok. Anahtar sözcük umuttu, gelecekti. Anahtar artık yok. Kalelerin kapıları bu yüzden sonsuza kadar kapalı kalacak. Dönüp yokuş aşağı inmeye başlıyor. Bir akşam vaktiydi. Suların okyanusa doğru kilometrelerce çekildiği ıslak bir kumsalda, uzakta, alacakaranlıkta seçilen dalgalara doğru yürümüştü. İnceden bir yağmur yağıyordu ve kilise çanları çalıyordu. Lastik çizmelerinin burnuyla sular çekilirken arda kalan deniz kabuklarını okşayarak ıslak kumların üzerinde durup yaklaşan dalgaları seyre dalmıştı. Adamın ve çocuğun uzaklardan yankılanan telaşlı bağırışlarını duyduğunda sular ayaklarını yalıyordu. Onunki sadece bir meraktı. Telaşları boşunaydı. Köylüler suların yükselme zamanında kumsalda durup gözlerini uzaktaki dalgalara diktin mi büyüleneceğini ve sulara kapılıp boğulacağını söylerlerdi. Bir defacık denemek istemişti, hepsi o kadar. Kocasının ve oğlunun feryatlarını duyunca silkinmiş, karaya doğru koşmaya başlamıştı. Rıhtıma çıktığında uzun çizmelerinin içine su dolduğunu ve denizin çoktan yükseldiğini görmüş, belki de köylüler haklıydı. Sesleri duymasaydım, orada birkaç dakika daha kalsaydım sulara kapılabilirdim diye düşünmüştü. Şimdi yine bir akşam vakti, Eflatun, lacivert, alev rengi kararan şehri seyrederken neden okyanusa açılan o ıslak kumsalı, sarı lastik çizmelerini, çocuğun sesini, peşi sıra kovalayan dalgaların önünden kaçarken içinde duyduğu garip heyecanı hatırladığını bilmiyor. Belki ışığın ve suyun büyüsü yüzünden. İstanbul'a açılan pencerenin önünde her zamanki yerine oturmuş şehre bakıyor. Şehir orada, karşıda, çevrede, denizde, her yerde. Alacakaranlıkta kendi iç ışığıyla, iç aydınlığıyla parıldayarak muhteşem yükseliyor. Gecenin zırhını giymiş, hiçbir şey belli etmeden, kendini ele vermeden, cerahatli yaralarını erguvan, lacivert, alev rengi atlastan işlemeli kaftanın altında gizliyor. Şehir orada, tam karşısında kanıyor. Yeşil beyaz ormanların, kurşuni gökyüzünün, tüm renkleri grinin tonlarına dönüştüren donuk ışığın, Akdenizli yüreklerimizi açtan uzak ve yabancı güzelliğinden kaçıp denize sığınmak istediğimiz bir gün. Baltık Denizi kıyılarına inmiştik. Bulunduğumuz yerde çamlar denize kadar ulaşıyor. Denize dimdik inen kayalıkların üstüne yuva yapmış martılar, insanın yüreğini hoplatan çığlıklar atıyor. Beyaz köpüklü, kurşuni renkli, ürkütücü bir deniz önümüzde uzanıyordu. Hava soğuktu, içimiz ürperiyordu. Buralarda ölüp gideceğiz demiştim sana. Bana sarılmış, dudaklarıma uzanmıştın. Dudaklarım soğuktu, üşüyordum. Her zamanki güzel iyimserliğinle şehrimize döneceğiz demiştin. Mavi, ılık, ışıl ışıl denizlerimize, bildik sokaklara, evlere, sevdiğin erguvan ağaçlarına, boğaz tepelerine, kavaktaki balıkçı meyhanesine, sokak kedilerine, her şeye geri döneceğiz. Bu uzun yolculuk yakında bitecek. Bak, dünya değişiyor. Duvarlar yıkılıyor. Dönüş yolları açılıyor. Sesin gerçekten de umutlu, inançlıydı. Dönüş yollarının ne bahasına açıldığını, Dönüşün bedelinin ne olacağını henüz ikimiz de bilmiyorduk. Kurşunu beyaz denizin üzerinde kara şlepler, kuzeye, daha da kuzeye, Finlandiya'ya, belki de Riga'ya, Leningrad'a gidiyorlardı. Bir gün olur da şehrimize dönersek, limana beyaz bir Akdeniz gemisiyle bir akşam vakti girmeyi hayal ettim. Bunu sana o gün söylemedim. Paylaşılmayan bir hayal olmasından, iğreti yapay durmasından korktum. Şimdi şehrin orta yerinde, Sarayburnu'na, limana, Galata'ya bakan bir pencerenin önünde İstanbul'a karşı oturmuş İstanbul'u hatırlıyor. Boğazın iki yakasındaki tepeler henüz yemyeşil korularla kaplıydı ve köprüler yoktu. Nisan sonlarında erguvanlar açardı. Gölgeliklere saklanmış mor menekşe, dağ çileği ve kalkan balığı vaktiydi artık. Çocukluğun, naftalin, küf, elma kabuğu kokulu ahşap evlerinin bahçelerinde hala malta eriği, manolya ve pembe reçel gülleri vardı. Zengin okul arkadaşlarının yalılarından şehrin her yanında denize girilirdi. Mimozalar geçmeden adalara gitmek için acele edilir ve Eylül'le birlikte fenerler kapılıp boğazda lüfere çıkılırdı. Gece geç saatlerde Beyoğlu'nun arka sokaklarından arabayla geçilirken anneler abanozdaki kadınları görmesinler diye çocukların gözlerini elleriyle kaparlar ve ilk cinsel merakları uyandırırlardı. Hamburger şehre yeni gelmişti. Coca-Cola henüz gazozlarla savaşıyordu. Gecekondular yeni kurulan fabrikaların yakınlarında gerçekten bir gecede kondurulu veren yoksul konutlardı ve şehir tüm ırza geçme teşebbüslerine binlerce yıllık gelenek, deney ve direnciyle karşı duruyordu. Şehir içinde yaşayanları da değiştirerek için için değişirken ne ondaki ne de kendimizdeki değişimi fark ettik. Hayatı nasıl yaşadıysak şehri de öyle yaşadık. Gençliğin verdiği perfazsız özensizlikle tıpkı hayatlarımız gibi onu da müsrifçe, dikkatsizce harcadık. Sapsarı katır tırnaklarının baygın kokularıyla dolu kırlardan, masmavi denizlere açılan kumsallardan geçip, fabrikaların, işçi semtlerinin, gecekondu mahallelerinin tozlu ya da çamurlu yollarına dalardık. Lüks otellerin, başka dünyalara açılan ışıklı kapılarının önünden süzülüp, bütün bu kapıların işçilere, köylülere açılacağı günlerin hayaliyle bir öğrenci kahvesinde, ucuz bir meyhanede arkadaşlarımızla buluşmaya giderdik. Beyoğlu'nda, eski apartmanların bodrumlarında açılan tek tük kulüplerin duvarlarında, şairlerin kendi el yazılarıyla yazdıkları şiirleri, edebiyatçıların imzalarını, çizerlerin birkaç çizgiyle çırpıştırıverdikleri karikatürleri hayranlıkla seyreder, süreye dahil olmak hevesiyle kendimize hafif içkiler söyler, dönemin rüzgarlarının önüne takılıp köylerden şehre inen ve aydın masalarında söylenen ilk türküleri ezbere okur, burçak tarlalarında gelin olup toroslardan avşar elleriyle birlikte göçüp arkasından baltalarımızı bilerdik. Şehir orada, karşıda, için için kanadığını, can çekiştiğini, sessizce intihar ettiğini biliyor.